Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün eğitim konuşmalarındayız. Ben Deniz Nuri Özkan. Sizler de takip ediyorsunuz. Eğitim konuşmaları programını Ahmet Taş Getiren ağabey moderatörlük yapıyor. Beraber götürüyoruz eğitim konuşmaları programını. Bugün Ahmet abi yok. Daha önce de ilan etmişti, sizlere duyurmuştu. Bir haftalık Afrika gezisi var. Hüdaye Vakfımızın uzandığı yerlerde, ülkelerde, şehirlerde ziyaretleri var. Dolayısıyla bugün eğitim konuşmaları programını bendeniz götürüyor olacağım. Hepinize iyilikler ve güzellikler diliyorum öncelikle. Bugün neyi konuşacağız? Eğitim konuşmaları programında 2023 eğitim vizyonunu konuşacağız. Kiminle konuşuyor olacağız bu programı, kiminle yapacağız? Doçent İbrahim Hakan Karataş Beyefendi ile yapacağız. Çünkü bu eğitim konuşmalarında 2023 eğitim vizyonu konuşmaları epey sürecek gibi gözüküyor. Çünkü 17 başlık var. Her bir başlıkta bir misafir, bir konuk çağırdığımızda herhalde 15-16 program edecek gibi gözüküyor. Ciddi bir şekilde irdelemek ve kamuoyunun geri bildirimlerini almak gerekiyor. Varsa geri bildirimler, olumlu eleştiriler veya eksik kalan tarafları ilgili birimlere ulaştırmak gerekiyor ki bu 3 yıllık fotoğrafta eksik bir şey kalmasın. Tabii her yapılan programın güzellikleri olduğu kadar eksik tarafları da olacaktır. Önemli olan nereden baktığımızdır, işin neresinden tuttuğumuzla alakalıdır. Bu 2023 eğitim vizyonunu üzerinde kafa yoran akademisyen, aynı zamanda Öncü Yöneticiler Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Doçent Doktor İbrahim Hakan Karataş Beyefendi ile konuşacağız. Öncelikle kendisine hoş geldiniz, safa getirdiniz diyorum.
Hoş bulduk, safalar bulduk Nuri Hocam. 95. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizi de kutluyorum bu vesileyle. Bir de şunu söyleyerek selamınızı almış olayım. Cumhuriyetin 95. yılına girerken iki askerimizin de donduğu haberinin bize ulaşmış olması esasında eğitim konularını tartışırken ya da diğer mevzulara kafa yorarken nasıl bir cenderede olduğumuzu da gösteriyor. Evet. Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun.
Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabii gelen bilgiler donarak şehit oldukları olması münasebetiyle kamuoyu biraz daha olaya yönlendi, üzüldü. Sarıkamış'ı hatırlattı bize. Tabii arka planda neden böyle oldu, neden donarak öldüler? Kamuoyuna bir bilinçli bir açıklama gelmedi herhalde. Tam ben de idrak edemedim. Yani neden öyle oldu? Ama gerçekten üzücü bir hadise. Allah rahmet eylesin, ailelerine sabırlar versin, milletimizin başı sağ olsun. Tabii Cumhuriyet'in 95. yılı kutlamaları çerçevesinde bugün 3. Havalimanı açılış töreni var. Meclis zannediyorum orada toplanacak. Öyle biliyorum. Bugün bu anlamda özel bir
Cumhuriyet gün. Resepsiyonunun orada yapılacağı ilan
edildi. Cumhuriyet resepsiyonu orada yapılacak. Evet, tabii siz geçtiğimiz gün 26 Ekim Cuma akşamı aslında dernekte, Öncü Yöneticiler Derneği'nde 2023 eğitim vizyonu programını değerlendirmesini yapmıştınız. Zaten ben de katılmak istemiştim ama benim başka program son anda gelişince katılamadım. Bugün radyomuzda bu 2023 eğitim vizyonu genel bir değerlendirmesini yapabiliriz. İlaveten de yöneticilere ayrı bir zaman ayırdığınız için hem yönetici derneğinin başkanı olmaz münasebetiyle de insan kaynakları kısmında öğretmenlere ve yöneticilere bu vizyon belgesi ne sağlıyor, ne getiriyor veya ne getirecek? O konuda da hassaten geri bildirim istiyoruz. Tabii bunu konuşacağız ama dün Sayın Bakanımızın da bir açıklaması yansıdı kamuoyuna bir televizyon kanalında. Türkiye'deki okulların açık olduğu gün sayısı 180 iş günü, Avrupa'da 200 iş günü, Japonya'da 220 iş günü. Türkiye tarım toplumu olduğu dönemlerde bu 3 aylık bir tatil bırakılması olumluydu. Ancak şu anda Türkiye'nin %80'i şehirleşti. Tarım toplumu olmaktan şehir toplumuna geçtik. Dolayısıyla bu tatillerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu acil bir durum değil. Yapısal meseleleri hallettikten sonra tekrar Avrupa standartlarında 200 iş gününe, okulların açık olduğu gün sayısını 200 iş gününe çıkması gerektiğiyle ilgili bir kanaat belirtti. Önce buradan başlayalım isterseniz.
Eyvallah.
Taze bilgi çünkü.
Dün ben de bunu okudum. Esasında vizyon belgesi 15 Ekim'de açıklanmadı. Ondan önce tartışılan gündemde. 23 Ekim ertelendiğinde de konuşulan gündemde bunlar vardı. Çok radikal değişiklikler gelecek. Dolayısıyla işte iyi hazırlık yapılacak. Gerek Cumhurbaşkanımızın olayı sahiplenmesi, gerek bakanın harıl harıl çalışıyor olması bizde bu tip beklentiler oluşturmuştu. Bu 220 gün, 200 gün, 180 gün meselesinde ben de şahsen bir beklenti içerisindeydim. Fakat dün bakanımızın da açıklaması doğrultusunda anladık ki bu radikal değişikliklerin ya da işte değişimin algılanarak, kabullenilerek, benimsenerek devam edilmesi stratejisi doğrultusunda bunu birazcık daha ertelediklerini gördük. Şimdi şöyle bir durum var. Esasında biz 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca, 95 evet. yıllık diyelim, evet. Cumhuriyetimizi kutladığımız bugün eğitimde birçok kez bir takım değişiklikler yapmaya kalktık ama bu son revizyona kadar gerçekten biz esasında bir takım palyatif tedbirler, bir takım böyle günü kurtaracak çözümlerle olayı geçiştirmeye çalıştık. Her ne kadar akıllarımızda sürekli bir değişiklik yapılıyor, işte her gün değişiklik var gibi bir algı oluşmuş olsa da esasında öze dair hiçbir şey yapmıyorduk.
Evet.
Yüzeysel değişiklikler yapıyorduk. Ben şahsen bu son 180 günün 200 güne çıkarılması ve dönemlerin de mesela 4 parçaya ayrılması konusundaki çalışmanın hani 100. yıla yetiştirilmesini temenni ediyorum.
Yani 2023'ün ne kadar altyapısı evet, oluşturulması.
Onun altyapısı oluşsun
yani
ve gelsin.
Olması gereken de bu diyorsunuz.
Olması gereken bu. Yani şöyle bir şey var. Yani yine bugün Cumhuriyet, yine Atatürk'ün bir sözüyle evet. şey yapalım, bağlayalım. Daha çok çalışmamız lazım. Yani ne evet. kadar çalışırsak o kadar fazla üretiriz. Dolayısıyla bu çocuklarımızın ders yüklerini hafifletip içselleştirip benimseyecekleri, yılın 3,5 aylık neredeyse bunalıma götürecek kadar uzun mesailerini böyle ikiye bölüp arada birer hafta evet. tatil vermek hem eğitimciler olarak bizleri hem öğrencileri rahatlatacaktır. Hı-hı. Öğrendiklerimizi bir geri bildirim almak açısından, yani şimdi iki yazılı yapıyoruz, daha doğrusu iki dönem sınav notu veriyoruz. Belki bunu böyle bir 8 haftalık dönemlerde daha iyi o çözüm ölçme değerlendirmesini yapıp daha iyi bir geri bildirim vermek, biraz daha motive başlamak açısından, yılı verimliliğini artırmak açısından güzel kullanacağız bu şekilde
Doğu
olursa.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize uygulanabilir mi?
Yani tabii
oralarda
şimdi bu
biliyorsunuz yaz erken geliyor, sıcaklar erken
evet.
başlıyor.
Ya şimdi
erken
bu
tarıma gidiyorlar.
Bu şeyin, yani bu özellikle iklimsel şartların artık dünyada tartışılmasının anlamı kalmadı. Yani bugün Erzurum'da, ben Erzurumluyum, gururla söyleyeyim evet. bunu. Bir Erzurumlu olarak, Erzurum'da kış 6 aydan az sürmez. Bir işte Bodrum'da ya da diyelim ki Antalya'da da kış 1 ay 2 aydır.
Evet.
Yani bu hep böyleydi. Dolayısıyla bunun şimdi yaz tatilini birazcık daha kısaltmanın bu kadar fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Biraz turizm sektörü bundan etkileniyor diye çok tartışma oluyordu. Zaten bunlar da bizim maalesef dar boğazlarımız. Yani bir işte bir değişiklik yaparken başka bir sektörde bir değişiklik etkisi olacağı için bunu sürekli ertelemek, olması gerekeni yapmamak hoş şeyler değil. O yüzden ben iklimin önemli olmadığını düşünüyorum. Bugün Afrika'da da insanlar Ekvator'da ortalama sıcaklığın 30-40 derece olduğu yerlerde eğitim yapıyorlar. Yani tarım toplumunun bu iklimsel meseleler bir tarafa, tarım toplumunun beklentilerine gelince hızla zaten tarım toplumundan uzaklaştık. Böyle 3-5 tane mısır şeyimiz var, yani fındık toplamamız var, pamuğumuz var, bilmem neyimiz var. Bunlarla ilgili olarak da eğitim sistemini etkileyecek kadar bir insan gücü ya da iş gücü işin içinde değil. Yani diyelim ki %5, %10 ya vardır ya yoktur.
Peki,
bu kadar ağır etkileyecek.
Bu uygulama geçileceği zaman tabii Hı-hı. altyapı epey tartışılacak. Hı-hı. Yani bakan bunu açtığına göre biz de buradan fikrimizi beyanlıyoruz. Şu an
Elbette.
Sesli
tabii tabii aynen öyle.
Bölgesel farklılıkları dikkate alarak mesela Hı-hı. şöyle bir ibare konsa, eğitim iş günü 180 iş günden az, 220 günden çok olamaz Hı-hı. kaydıyla işte bölgelerin Hı-hı. özellikle iklim koşulları vesaire Hı-hı. dikkate alınarak valilikler tarafından planlanır desek, böyle bir esneklik bırakarak atıyorum bölgesel farklılıkları dikkate alarak valilikler planlansa, ona göre de haftalık ders programı çıksa olmaz mı?
Ya bu tabii güzel bir şey. Yani ben de böyle liberal yaklaşımları, demokratik yaklaşımları, daha doğrusu yerelin ihtiyaçlarını yerelin şartlarıyla çözümlemeyi daha anlamlı buluyorum. Dolayısıyla bu olabilir. Başka bir şey daha olabilir. Yani mesela 200 güne fixlersiniz ama 200 günü birisi 15 Ağustos'ta başlar, birisi 15 Eylül'de başlayabilir. Böyle bir takım etkinlikler olabilir.
Başlangıç
yani
işleri değişebilir.
Farklılıklar olabilir. Dolayısıyla bu esnek yapılara zaten geçmeliyiz. Esasında yine 2023 vizyonunun en önemli kavramlarından birisi esneklik. Yani hem ders içeriklerinde, müfredatta, hem okul programlarında, hem de okul türleri açısından bir esneklik buna da yansırsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet.
Yani. Hemen oraya da geçelim. Zaten evet. Ona da geldik. Hı hı. 23 Ekim tarihinde açıklandı. İşte hı hı. Öğleden sonra saat 13 gibi külliyede açıklandı. Siz de takip etmişsinizdir. Öncelikle siz gidebildiniz mi?
Maalesef bu tarafa buradan izledim. Buradan derslerim izlediniz. Olan bir güne rastladı.
Evet. Hı. Bir izlerken hissettiniz? İki, daha sonra muhtemelen okumuşsunuzdur. Hı hı. İşte kamuoyundan gene eleştirileri artı hı hı. değerlendirmeler okumuşsunuzdur. Kendinizin zatınızın özgün değerlendirmeleri var. Hı hı. 2023 eğitim vizyonu bize ne sağlıyor, ne getirecek?
Şimdi esasında bu az önce girerken söylemeye çalıştığım şeyi çözmeye çalışmış değerli bakanımız, benim de hocam dediğim Ziya Bakanımız. Biz yıllardır bir takım problemleri aslında sürekli dile getiriyorduk. Yani bunların bu ders yükü, haftalık ders yükü, yönlendirme ve yerleştirme problemleri, yani hem rehberlik, pedagojik, rehberlik, psikolojik danışmanlık meseleleri, çocuklara mesleğe yönlendirme meseleleri, hem de bunların kademeler arası geçiş problemleri büyük sıkıntılarımızdı. Bunun dışında da bir mesleki gelişme meseleleriyle ilgili büyük sıkıntılarımız vardı. Yani öğretmenlerin niteliğinden sürekli tartışıyorduk. Okul müdürlerinin yetkinlikleri, işte bir takım yetkinliklere sahip olmaları nasıl sağlanacağına ilişkin. Böyle bizim yıllardır bahsettiğimiz, konuştuğumuz ve bir çözüm aradığımız meselelere de şöyle itirazlar geliyordu. Ya bir ders saati azalttığınız zaman şu kadar öğretmen açıkta kalır. İşte şu ders programını şöyle azalttığınız zaman şunu nerede vereceksiniz? İşte o nasıl olacak, bu nasıl olacak? Burada bu programda şunu söylemeye çalışıyor Sayın Bakanımız ve uzmanlarımız ve devletimiz diyelim bu vizyon hazırlarken. Tabii bunu hazırlarken çok sayıda çalıştay yaparak evet. Güzel de bir bilgi topladılar tabandan. Demek istediler ki böyle o olursa bu olur, bu böyle olur, olmaz falan diye kısır tartışmalar içerisinde eğitim sistemini bir yere götüremeyiz. Bizim öğretmenlerimizin açığa çıkması çıkmaması, mesela pedagojik formasyon, onun da üzerinde durmamız lazım. Yani insanlar pedagojik formasyon istiyor. Biz belge verelim devlet olarak, kitlesel talebi karşılayalım. Fakat diğer taraftan belge alan insanlar 500 bine yaklaştı ve hala bunların atanması söz konusu değil. Evet. Böyle bir problem büyüyor. Dolayısıyla böyle kısır döngüler içerisinde tartışmaktan ziyade bir konsensüs bulalım ve biz 5 yıllık bir hedefte, 5 yıllık bir o vadede bu problemleri yavaş yavaş elden geldiğince çözmeye çalışalım diye ben inançlı, kararlı, bilinçli ve iyi çalışılmış bir yapının önümüze çıktığını düşünüyorum. 100. yıla umutla ilerliyoruz. Son 5 yılımız kaldı ve buna ihtiyacımız vardı bu toplum olarak. Biraz şimdi ilk dakikanın heyecanını sordunuz ya, Cumhurbaşkanımızı dinlerken ya da bakanımızı dinlerken ne hissettiniz? Aynen bu heyecanı ve umudu evet. hissettim. Fakat o umut zaman içerisinde işte okunmadan ya da bir takım konuların nasıl olacağına dair tartışmalar yapılmadan, medyada malum medyanın görevi bu zaten, böyle her tarafı evet. ateşlemek, barutlamak, evet. bir takım evet. eksikler, gedikler bulmak, bir şey düştü gibi. Sanki hani evet. o ilk günkü heyecan biraz azaldı gibi, bizi kurtaracak olan bu heyecanı canlı tutmak. Yani bunu canlı tutup bakanın iyi niyetinden şüphe etmeden bu programın uygulanması için gerek kurumlar olarak, gerek akademi olarak, gerek STK'lar olarak buna destek olmaya niyet etmediğimiz zaman, bakanımız son cümlesinde şöyle söyledi: bir istikbal beklentim yok. Allah rızası için ve evet. bu memleketin çocukları için evet. yapıyorum. Şimdi bu iyi niyete karşılık gelmez yaptıklarımız evet, yani. Böyle mi? Değerlendiriyorum. O yüzden ben destek
bardağın,
olmak.
Bardağın dolu tarafından bakmak tabii, lazım değil tabii, mi? İşte kaç öyle. Yıldır eğitimcisiniz. Aynen toplum kuruluşunun içerisindesiniz. Başkanlık yapıyorsunuz ve bu işe yüreğinizi koymuşsunuz. Birçok çalıştaylara, sempozyumlara gidiyorsunuz. Birçok da bakan gördünüz.
Evet.
Böyle bir vizyon belgesi ortaya koymuş. Bakan hatırlıyor musun abi?
Kalma. Böyle bir vizyon belgesi görmedim.
Görmedim.
Fakat bu konuda Sayın Bakanımızın birikimini ve gayretini takdir ediyorum. Fakat Sayın Bakanımız göreve geldiğinde 9 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam bir yazı yazdım. Dedim ki bakanımızın henüz verilmemiş bir hesabı var. Onu vermesi gerekiyor diye. O yazımda özetle şunu söyledim. 2003-2006 evet. yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanı olduğunda bu ülkede yapılandırmacılık felsefesiyle, yaklaşımıyla eğitim sisteminin revizyonu üzerinde birincil aktör olarak görev almıştı. O aktör aldığı günlerde ben de ders kitabı yazan, akademide yeni yeni doktorasını yapan bir öğrenci olarak okuyorduk, takip ediyorduk yakından. Şunu gördüm ben o zaman. Dedim ki yani yapılandırmacılık dediğimiz eğitim ortamının da öğretmenin de değişmesini gerektiren, yani okul ortamının da değişmesini gerektiren, biraz tabii bunun hani çevresel şartları, ekonomi gibi, sosyal hayat gibi daha yaygın etki alanları da var. Ama oralara hadi müdahale edemiyorsak bile öğretmenin, okulun ve okul yöneticisinin dönüştüğü bir yeni yapıda kurmak gerekiyordu. Ama biz müfredatla ve bunların acemice hazırlanmış, bugün hepimiz kabul ediyoruz, ders kitaplarıyla sınırlı kaldı. O yüzden Sayın Bakanımızın o günkü tecrübesi ve deneyiminin, bir çabasının bugün gerçekleşmesi gerekiyor diye düşündük. İnşallah. Gerçekleşti. Bir de yani gerçekleşti derken bu bilgi ve tecrübenin bu programa yansıdığını görüyorum.
Evet.
Çünkü evde çocuklarınıza bile bir şeyi yaptırmak istiyorsanız hazırlamanız gerekir çocukları. Yani
evet.
Oğlum işte yarın kursa başlayacaksın, öbür gün bir geziye gideceğiz ya da işte bir gün şunu yapacağız demek. O gün sabah söylerseniz derler ki aa baba uyuyacaktım, benim arkadaşımla misafirim vardı, gidecektim gezecektim filan. Şimdi bizdeki programlar hep böyle oldu. Sabah uyandık, baktık ki uygulamaya geçiyoruz.
Evet.
Yönetmelik yayınlanmış. Şimdi bu programın en ayırıcı özelliği, diyor ki ilk uygulama gelecek Eylül başlıyor.
Evet.
Ve bu kademe olarak devam edecek. Bir diğer husus da şu oldu. Yani diğer bakanlarımızın hakkını yememek lazım. Şimdi neden öyle söylüyorum? Yani Erkan Mumcu biraz kısa süreli diğer bakanlar derken AK Parti iktidarı dönemindeki
evet.
bakanları kastediyorum. Hüseyin Çelik'in, sonra Nimet Çubukçu'nun, sonra Ömer Dinçer'in, ondan sonra Nabi Avcı'nın ve İsmet Yılmaz'ın her birinin döneminde Türkiye eğitim sisteminde radikal olaylar oldu. Yani bunu inkar edemeyiz. Şimdi Sayın Bakan bu 23 Ekim'deki konuşmasında dedi ki, ya da başka bir röportajında yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya dedi, eğer dedi biz derslikteki öğrenci sayısını azaltmamış olsaydık, sınıflara yeteri evet. kadar öğretmen koymamış olsaydık.
Her defasında söylüyorum
evet,
onu.
Bu programı evet. nasıl uygulayacak?
Nasıl uygulayacak?
Dolayısıyla bu altyapı önemliydi.
Geçmişi şimdi, takdir etti yani.
Evet. Yani şimdi Hüseyin Çelik'in yaptıklarına
evet.
ve Hüseyin Çelik'in liderliğinde müfredatın değişikliğini Hüseyin Çelik yapmışsa bunu hakkını teslim etmek lazım. Sonra mesela Nimet Çubukçu zamanında bu değerler eğitimi, karakter eğitimi, her ne kadar ben çok fazla değerler eğitimi anlayışını bu yapılanlar şeklinde düşünmesem evet. bile bir problematik olarak bir şura yapıldı 2010 yılında ve bu konu çok tartışıldı. Ömer Dinçer'in 2011 yılında 14 Eylül'de yayınladığı 652 sayılı KHK'yla teşkilatımızı yerle bir etti diyelim ya da alt üst etti. Ama onun açıklaması şuydu: bugün artık genel müdürlüklerimizde %50 daha fazla yüksek lisanslı bürokratımız var. Daha genç bürokratlarımız var, dil bilen bürokratlarımız var demişti. Ben mesela bunun radikal bir karar olduğunu, her baba yiğidin gözü alamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Ömer Dinçer...
O için sevilmeyen bakan oldu.
Tabii sevilmeyen bir bakan ama yani bir bardak suyu bir insan yapabilecekken 10 kişiye yaptıran bir yapıyı dert etti kendisine. Bunun günah keçisi oldu neredeyse, olmayı evet. kabul etti.
Ama ve derdini iyi anlatamadı tabii. Biraz
o da tabii. Sonra tabii tam bu noktada şeye ihtiyaç duyduk bizim.
Öğretmenler... En radikal değişim 10 döneminde oldu. Tabii. 4+4+4.
Aynen öyle.
Bütün okullara seçmeli Kur'an-ı Kerim ve
dini bilgiler derslerinden konuldu.
Onun döneminde gerçekleşti.
Tabii yine o yani tabii.
En zor dönemdi o dönem.
Kesinlikle öyle. Bir de o dönemde yani Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin kurulduğu ve AK Parti iktidarlarının sürekli söylediği şeyler. Devletin hafifletilmesi, küçültülmesi, bürokrasinin azaltılması, işlerin hızlandırılması anlamında. Zaten Ömer Dinçer hocamız başından itibaren, ben hep hocamız diyorum üniversiteden geldikleri için. Dolayısıyla öyle bir ilişki ağ bizde oluşmuş. Bu çerçevede sürekli hafifletme yoluna odaklandı. Yani Ömer Dinçer bir eğitimci değildi. Ama bir örgüt varsa ortada, bu örgüt ne amaçla kuruldu, amacını gerçekleştiriyor mu sorusunu sorup bunun nasıl işlevsel hale geleceğini düşünüyordu. Nabi Avcı döneminde biz şeyle uğraştık. Yani bu Ömer Dinçer'in biraz sosyal psikolojiyi yönetememesiyle alakalı evet. sorunlar. Birazcık da şeyin ortaya çıktı.
Babacan, dedecen tavrıyla.
Evet, onlar biraz yumuşattı olayları.
Evet.
En sonunda tabii FETÖ denen kahredici deneyimin evet. arkasından bizim radikal kararlar almamız gerekiyordu. Orada da bir asker kökenli bir bakanın olmasını yine normal karşılıyorum.
İsmet Yılmaz Bey için.
Evet,
diyorsun.
Yani orada da böyle mülayim
abi,
bir insanın.
Bak, hiç böyle düşünmemiştim ben
evet,
olaylara.
Şimdi
böyle
tabii bunlar tabii şöyle, biz buradan geriye baktığımız zaman anakronizm deniyor. Hani evet. Ziya Bakan her bakanlıkta olsaydı, Ziya Bakan bir teknokrat, siyasi ilişkileri bu kadar güçlü mesela İsmet Yılmaz kadar yürütemeyebilirdi. Dolayısıyla böyle bir Bahtireler şeyi. Son bir cümleyle bu bölüme bir cümle ekleyeyim. Evet. Yani hayat bizi optimum noktaya zorlar. Yani yeme içmede de öyledir, işte beslenmede de üşümede de vücudumuz bir denge bulur sürekli. Yani sıcak olduğu zaman terler, soğuk olduğu zaman titrer vesaire. Şimdi esasında bakanlarımızın geldiği dönemlerde o dönemki konjonktürde optimum noktalardır oralar. Hep daha iyisi olduğunu düşünürüz ama optimum nokta apayrı bir noktadır. Yani evet. Orası iyi yaptığınız zaman orayı başka bir yerden açık verirsiniz. O yüzden yani her şey çok iyi gitti. Böyle işte AK Parti iktidar döneminde eğitim uçtu kaçtı falan değil de. Evet. Maalesef biz bu hengameleri atlatmak durumunda kaldık. Evet. Şimdi de
yani
buradayız.
Yani zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Sürekli evet. Başka ülkelerin ideallerinin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızda evet. Ateş kaynıyor. Böyle bir coğrafyada eğitim önemli mesele ki zaten elbette. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim, adalet, sağlık ve güvenlik. Tabii. Bu dört unsuru sürekli tekrarlar ki bu vizyon belgesinin giriş yazısında da bu dört ana başlık var. Ama her zaman da kendisinin söylediği bir şey var. Eğitim ve kültürde başarısız olduk cümlesini defaatlerce duymuşuzdur. Dolayısıyla şu anda ciddi bir şekilde ümit bağlamış durumda. Ben tabii işin şey tarafındayım. Ziya Bey ilan edilince öğretmen kökenli olması münasebetiyle ben tabii geçmişteki bakanlarımız sizin kadar böyle bakmadım. Evet radikal değişiklikler yaptılar ama taban kucaklayamadı diye düşündüm hepsini. Dertlerini iyi anlatamadılar. Özellikle Ömer Dinçer Beyefendi başta olmak üzere. Belki iyi niyetlerdi. Hemşerim olması münasebetiyle de ben daha pozitif yaklaştım ama dertlerini iyi anlatamayınca işte öğretmenle ilgili bir takım söylemleri itici hale geldi. Ama şimdi bakanın öğretmen olması kamuoyunda ciddi bir pozitif algı oluşturdu. Bakanın eğitim öğretimi açılışında ben çok duygulandım açılış konuşmalarında, konuşmasında. Ve eğitim 2018-2019 eğitimine biliyorsunuz ekonomik krize girdik. Ama eğitimdeki bu pozitif başlangıçla ben bu krizleri de aşacağımızı düşünüyorum. Bu devam etmeli. Sizin söylediğiniz gibi heyecan devam etmeli. Dolayısıyla şimdi bardağın dolu tarafından bakmalıyız diyoruz. Peki bu vizyon belgesi, hani biz notlandırmayı severiz. Bu vizyon belgesine 100 üzerinden not vermek isteseniz kaç puan verirsiniz abi?
Bir yani ben
olarak, bir araştırmacı olarak.
Burada 70'in üzerinde 80'e doğru giden 75 diyelim 75 veririm. Bu kırdığım 25 puanlık bölümle evet. ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Bizim eğitim sistemimizi merkezden karar alan yapılardan, yerelden karar alan, yerelin problemlerini çözen yapılara doğru dönüştürmemiz gerekiyor. Yani bugün yine mesela diyelim ki müfredatı azaltmak, işleri hafifletmek, bir takım süreçleri merkezden yönlendirmek gibi yaklaşımlar bize ileride yine problemler çıkaracak. Dolayısıyla bugün şöyle ancak tolere edebilirim bunu. Yani bu 220 gün meselesi gibi radikal değişikliklerin daha sonradan bizde yani çok böyle vücudumuzu sarsacak değişiklikler olduğu zaman kaldıramayabiliriz. Böyle anlatışıldığını ve dolayısıyla yapısal değişikliklere özellikle de yerele doğru, merkezden yerele doğru bir yetki ve kaydırılmasının, inisiyatif kaydırılması meselesinin önemli bir ayak olduğunu düşünüyorum.
Peki bu merkez yönetimden yerel yönetime doğru hani biraz önce iş günü meselesini de konuştuk ve diğer meselelerde kaydırabilmek için ne kaygımız var abi? Bunu ne zaman bu kaygı yok ederiz?
Evet bu kaygının Cumhuriyet'in başında diyeceğim. Cumhuriyet'in başında da aynı kaygı vardı gerçi ama AK Parti'nin kurulduğu dönemlerde de esasında bu konu tartışıldı. Gerek bu özel okullara teşvik transferi ile ilgili mevzu da tartışılmıştı. Yerelleşme konusu da yine Ömer Dinçer için başındaydı. O zaman yani terör örgütünün ya da işte bölücü ayrılıkçı hareketlerin ve dinci hareketlerin diyelim yani irticai hareketlerin o günkü ifadelerle bu işi sahiplenip sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefinden kaydıracak bir yapıya dönüşmesinden korkulduğu için o dönemlerde buna gidilemedi. Sonra da bunun aslında haksız olmadığını gördük. Yani özellikle 2016 yılında yaşadığımız deneyimde bu konuda çok titiz davranmadığımızı ya da yanıldığımızı hadi diyelim. Fakat bu meselenin böyle kalmasının iyi olduğunu şimdi düşünebiliyoruz diyelim ki. Ama yani tabii bu diğer taraftan da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz Doğu toplumuyuz ya da işte Anadolu insanıyız. Doğu toplumu deyince de Doğu ta Japonya'ya evet. kadar gidiyor. Biz kendimize münhasır evet. kültürel ilişkilerimiz var. Batı'da birazcık daha demokrasi dediğimiz kavramın işte 17. 18. yüzyıldan sonra oturmasıyla daha yerli yerine oturmuş. Dolayısıyla buradan korkuyoruz. Yani biz yerelde karar alabilir miyiz? Yoksa yereldeki kararlara bir takım güçler sirayet edip o kendilerine yönlendirebilirler mi diye. Tam bu noktada demokrasinin sahiplenilmesi için ne olması gerektiğini, yani nasıl bunun yerele yerleştirilmesi, kabullenilmesi ve iyi işler hale gelinmesi sağlanabilir diye bir soru geliyor aklımıza. Orada da biz destek şeyleriyle, yani mesela böyle bir program gibi bir program hazırlayıp yerelde çıkan tartışmaların, yerelde çıkan sorunların geçişlerinin sağlanması için güçlü bir merkezi danışmanlık ve denetim mekanizmasının kurulması ön plana çıkıyor. Yani bugün itibariyle mesela müfettiş sayımız 2000-3000 civarında, tam sayıyı bilmiyorum. 50 bin okula yetmiyor bunlar. Oysa güçlü bir denetim mekanizması kurup yereli sürekli denetleyebilirsek, gerek mali açılardan, gerek idari tasarruflar açısından, gerekse de akademik içerik açısından, o zaman 3 yıllık 5 yıllık pilotlarla, yani buradaki pilotlar genelde bir dönem iki dönem, ama orada mesela 5 yıllık bir pilotla 10 yıllık bir pilotla biz bunu yürütebiliriz. Burada cesaret edemiyoruz. Radikal kararlar almak zorunda kaldığımız zaman bunların gelecek seçimde nasıl yansıyacağına dair, özellikle de iktidardaki siyasi partinin tedirginlikleri, evet. yani AK Parti'nin tedirginlikleri, bunların uzun vadeli planlanmasını biraz engelledi. Şimdi yani gerek FETÖ belası diyelim biraz bertaraf oldu, gerek PKK ile mücadelede, terörle mücadelede genel olarak güçlü bir istikrar ve kararlılık var, inanç var. Dolayısıyla bunları artık tartışabiliriz. Evet. Yani tartışmadığımız zaman mesela Erzurum'da, gene kendi memleketimden bahsedeyim, insanlar boşaldı, bir şey kalmadı yani. Erzurum evet. Türkiye'nin en verimli toprakları ve Kars'la
özellikle hayvancılık konusunda. Hayvancılık. Ki ve temel gıdamız bizim et.
Tabii öyle, ve hani soğukta yapamıyor insanlar orada. Bugün dünyanın en soğuk bölgelerinde, İskandinavya'da, Hollanda'da, Danimarka'da bu işler yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir şey yok artık. Bunun yolu da o yerelin kendi dinamikleri çerçevesinde bir politika üretmek. Yani turizm, sağlık, ekonomi, eğitim, o bölgede kendi dinamikleri içerisinde planlanıp yürümesi lazım. Bu işte biraz
onun için yerel merkezlere yetki tabii. vermek lazım değil mi?
Tabii. Bu yani bu. Burada evet. işte meclis, yani nasıl ki bizim Büyük Millet Meclisimiz var, aynen bunun gibi yerelin meclisleri de demokratik, şeffaf karar alacaklar. Yani diyecek ki buraya şu okul lazım, burada şu okutulması lazım gibi evet. yani bir şey, yapı. Bu yapı kurgulandıkça, bence hani kurgulandıkça ve inançla, bu programda beklediğimiz inanç gibi, yereldeki gücün kullanılması, uygulamasında da bir inanç olursa, bence olmayacak bir şey
evet. olur. Peki siz kendi içinizde 26 Ekim tarihinde hı-hı, yöneticilerle hı-hı. birlikte Öncü Yöneticiler Derneği'nde bir değerlendirme yaptınız. Özellikle insan kaynakları başlığında, özellikle hı-hı. yöneticilere nasıl bir hı-hı. yetkilenme geliyor, ne bekliyor hı-hı. yöneticileri? Siz o insan kaynakları sayfasını ne okudunuz, ne çıkardınız, hı-hı. ne bekliyor bizi? Özellikle öğretmenlik mesleki kanunu ne sağlayacak?
Eyvallah. Şimdi burada en temel sorunlardan birisi, bu bütün işlerin merkezden yönetilmesiyle ilgili 25 puan, 30 puanı kırarken, 30 puanı, 25 puanı kırarken söylediğim merkezden yapılanmaların yerele ruhuyla aktarılamadığı ya da incelikleriyle aktarılamamasından kaynaklanan eksikler oluyordu. Şimdi bunun gibi bizim öğretmen eğitimimiz, mesleki gelişimimiz ve okul yöneticilerinin yetkinlikleri meselesi, o apayrı bir konu ama hep merkezdeki planlanmış hizmet içi eğitim programlarıyla yürüdü. Hı hı. Şimdi burada öncelikle öğretmenler açısından yapılmaya çalışılan şu, bizim de söylediğimiz buydu, okul temelli bir çalışmaya odaklanmak. Bunun da bir felsefesi var. Felsefe şu: şimdi biz okulda, ben bir sınıf öğretmeni, siz bir edebiyat, öbürü fizik öğretmeni, öbürü müzik öğretmeni, okuldaki bütün öğretmenlerimiz bir cumhuriyet ilan etmiş durumda. Esasında bu cumhuriyetin ilan edilmesi, bugün cumhuriyetten gidiyor.
Yani bireyselleşmiş okul.
Çok bireyselleşmiş, yani. Hiçbir birbirleriyle alakaları yok. Bunun gerekçesi de
işbirliği tükenmiş okullar.
Maalesef. Değil mi? Evet. Neredeyse İki edebiyat öğretmeninin, iki sınıf öğretmeninin birbiriyle iletişimi çok düşük düzeyde. Yani burada tabii arkadaşlarım, yani meslektaşlarım beni yadırgamasınlar, böyle şeyler az oluyor olmuyor diye. Ortamı gözlemliyorum. Yani okulların içindeyim, akademisyenim ama 12 yılda öğretmenlik yaptım. Şimdi dolayısıyla buradaki meslek kanunuyla ben okul temelli ve bu belgede de yazan okul temelli bir gelişime odaklanmak. Ve okul temelli gelişimden sonra, yani şunu söylemek istiyoruz. Müzik öğretmeni fizikçiye, fizikçi beden eğitimci, beden eğitimci sınıf öğretmenine muhtaç. Bunlar takım olacaklar. Evet. Zümrelerin içerisinde de, okulda da. O zaman, çünkü biz bir çocuk yetiştireceğiz hepimiz.
Evet.
Yani bir insan. Evet. Hepimizin ortak bir yaklaşımıyla bu iş çözümlenebilir. O yüzden o meslek kanununda ben okulun merkeze çıktığı, okul temelli öğrenmelerin yapılandırıldığı yeni bir yapının ön plana çıkmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Burada tabii şeye bir atıf yapayım. Erasmus programlarında evet. da geçen senelere kadar, 2014'e kadar yapılan projelerde hep şey vardı. Bireysel olarak öğretmenleri davet ederlerdi. 2014-2020 projeksiyonunda şöyle yaptılar. Artık okuldan bilmem şu kadar öğretmen grup olursa projeye katılabilirsiniz. Onlar da böyle baktılar ki bireysel olmuyor. Toplu hareket etmeyi. Şimdi dolayısıyla öğretmenin mesleki yeterlikle alakalı okul temelli ve okul takım çalışmaları şeklinde gelişen bir yapı. İkincisi de tabii öğretmenlerin bireysel ihtiyaçlarını kendilerinin öngördüğü, tanımladığı ve bu çerçevede hizmet içi eğitimini üniversitelerden kendi isteğiyle aldığı bir yapı kurulması. Bunun için de üniversitelerle işte şimdi şey yapacaklar. Yeni yüksek lisans programları inşa edecekler. Orası da uzun mesele evet. ama böyle bir şey. Bir de tabii öğretmen devlet memuruydu. Bir de özlük hakları açısından bakalım. 657'ye sayılı kanuna tabiydi. Yani aslında nüfus müdürlüğünde çalışan memurla, okuldaki memurla, okuldaki hizmetli hademeyle öğretmenin tabi olduğu kanun aynıydı. İzinleri, özlük hakları, kademeleri, dereceleri vesaire. Şimdi burada biz üniversite öğretim üyeleri olarak 2547 sayılı kanuna tabi olduğumuz gibi öğretmenleri de yeni bir kanuna tabi tutmak gerekiyor.
Evet.
Onların özgün şartları, mesleki yetkinlikleri, profesyonellikleri vesairenin tanımlandığı bir yapı kurmak gerekiyor. O yüzden ben kanunda öğretmenlik mesleğinin 1739 sayılı temel kanunda yazılan bir satırlık ifadenin yeniden ve bu sefer uzun uzun tanımlandığı ve açıklandığı öğretmenlik mesleğini diğer bütün mesleklerden ayrıştıran yeni bir yapının kurulmasını bekliyorum.
Mesela kimin gibi? Güvenlik polislerin var mı?
Evet, polisler gibi, ondan
askerler
sonra
gibi.
Askerler gibi.
Yani onların özel
doktorlar
meslek kanunu
gibi.
Var.
Tabii
evet.
Yani burada
yani bir noktada öğretmen için motivasyon kaynağı mı olacak?
Evet.
Şimdi şöyle bir tartışma oldu. O gün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bunu ilan ederken salon ayağa kalktı ve alkışladı. Dedi ki takıldı Ziya Bey dedi bu işe çok sevinmişe benziyor arkadaşlar öğretmenler dedi. Şimdi biz de kendi aramızda tartıştık. Öğretmenlerimiz bu meslek kanunundan ne bekliyorlar ki ciddi bir şekilde alkışladılar. Yani mesela meslek kanununda izin süreleri kısalacak olursa tamam bir takım öğretmenlik tanımı yapılacak, bir takım işte bir değer verilmiş olacak. Ama bugünden aynı olacak olursa yani ileriye taşır mı yoksa meslek kanunu biraz daha bugün biraz yapsa değişikliğini de sağlayacak mı? Evet
şüphesiz.
Öğretmeni bir takım statü getirecek, bir takım değer katacak ama bir de bazı noktalarda fedakarlık da isteyecek belki
evet.
de değil mi?
Burada tabii
etik kurallara girecek.
Söylediğiniz mesele çok önemli. Yani statü kazanacak dediniz ya, ya bir insana vereceğiniz en önemli şey katkı onurdur.
Evet.
Şimdi öğretmenlik mesleği bir kere bunu geri istiyor. O yüzden bir meslek kanununun olması demek gururla göğsünü gere gere ben bu toplumda değerli bir varlığım, önemli bir iş yapıyorum ve bunun da bir kanunu var kardeşim diyebilecek bir yapı. Şimdi bunu es geçmemek lazım. Yıllardır en önemli anketlerde çıkan sonuç ne? Statüsü düştü, değer verilmiyor, önemsenmiyor vesaire. Dolayısıyla bundan bir kere kurtarmak lazım.
Evet.
İkincisi de şöyle bir şey var. Şimdi ben hep şunu söylerim. İnsanlar çalışmaya ve başarmaya odaklanmış ya da kodlanmış olarak yaratılırlar. Yani fıtrat böyle
evet,
bir şeydir.
Evet.
Dolayısıyla öğretmenlerin tatillerinin uzun olması, günün yarısının boş geçiyor olması vesaire gibi bir takım suçlamalar esasında öğretmenlerin kendilerinin de coşkuyla istedikleri, böyle olmasını çok arzu ettikleri bir yapı değil.
Değil tabii.
Bu
evet.
birazcık rigid, biliyorsunuz medyada hep rigid olanlar, ekstrem olanlar duyulur. Böyle değerlendiriliyor. Öğretmenler emin olun Yani 40 saatten daha fazla çalışıyorlar. Normal bir saat çalışma temposundan daha fazla.
Çünkü öğretmenin işi evde de devam ediyor. Tabii. Bitmiyor.
Evde de devam ediyor. Ya bu insanlar başka yerlere de gidiyorlar. Evet. Yani başka işler de yapıyorlar. Öğrencileriyle ilgileniyorlar. İkincisi de onlar da başarmak istiyor. Yani başarılarının görülebildiği, kariyerlerinin anlaşılabildiği, belli bir kıdeme geldi, belli başarılar elde ettikten sonra bir ünvan alabildikleri, bu ünvanın bir mali gelire, yani özlük haklarına yansıdığı bir yetkinlik, mesela belli bir kategoriye gelmiş öğretmenin mentor öğretmen konumuna geldiği bir yapının kurulması öğretmenlerimizi onurlandıracaktır. Evet. En çok bu açıdan önemli. İkincisi, mesela şeye bakıyorsunuz, yani giriş maaşlarına bakıyorsunuz, 3000 lira yaklaşık. Emekli olacak bir adamın maaşı 3700-3800 lira. Yani arada 30 yıl var ya. Yani 30 yıl boyunca bir insanın yapacağı sadece 9. dereceden 1. dereceye düşmek mi? Dolayısıyla bunun mesela bence 2 katına kadar çıkacak bir mesafe olması lazım. Hmm. 3000 lira giriş için çok iyi bir maaştır. Ama çıkış için çok kötü bir maaş. Evet. Yani 30 yıllık
yani
bir
emeğe. Emekli olacağı zaman bu 6-7 bin TL'yi vurmalı.
Aynen öyle. Bunun da düzenlenmesi lazım. Bir de işte 3 yıllık, 5 yıllık, 8 yıllık ne kadarsa öğretmenlerin kariyer evreleri. Burada geçiyor zaten, evet, bunlar. Evet. Kariyer evrelerinin iyi tanımlanması. Buna teşebbüs ettik, başaramadık. Yeniden daha yapıcı bir yol, daha anlamlı bir yol üzerinde kafa yorabiliriz. Bir de tabii burada şeyler var. Yani bir insana mesela okulda kal dediniz. 5'ten 8'e, 8'den 5'e kadar mesai yap dediniz. Ya okulu öyle bir yapılandırmışsınız ki. Siz okuldasınız, öğretmenler odasında oturuyorsunuz. Herkes derste, toplantı yapacağınız bir arkadaş yok. Bir ortak çalışma yapabilecek öğrenci yok mesela. Kulüp faaliyeti koyuyoruz. Öğrencileri ya sınıflardan çalacağız derslerinden, yahut kendimiz mesai saati sonrasına bıraktığımız zaman servis yok. Yemek yok. Yani şimdi öğretmen çalışmıyor deyince akıllı başlı olmak lazım. Yani bu öğretmen çocukları evlerini kendi arabasıyla mı dağıtacak? Yemeklerini kim yedirecek? Kendi başına bir çalışma yaparken güvenlik yoksa, hizmetli yoksa okulda nasıl çalışma yapacak? Özel okul gibi değil, devlet okulları. Dolayısıyla öğretmenlere böyle işte yarım gün çalışıyorlar. İşte şu kadar tatilleri var demek.
Yani şartlar bunu gerektiriyor. Tabii, yoksa öğretmenlerimizin çalışmadığı için değil.
Evet. Aynen öyle tabii.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün Eğitim Konuşmalar programında doçent doktor İbrahim Hakan Karataş beyefendi ile birlikteyiz. 2023 eğitim vizyonunu değerlendiriyoruz. Radyomuzu yeni açanlar için tekrar bir hatırlatma yaptım. Evet, siz bir yönetici derneğin başkanı, hı-hı, olarak hep anons geçtiniz sosyal medyada. Okul yönetici bir meslek olsun diye. Evet. Bu vizyon belgesi bunu sağlıyor mu efendim? Evet, etkilendirildi mi okul?
Kesinlikle öyle. Bu vizyon belgesini yayınlandıktan sonra üyelerimiz olan arkadaşlar, kampanyaya katılan arkadaşlar dediler ki, hocam dediler, bizim belgeyi mi yayınladılar diye böyle bir şey bile oluştu. Şimdi biz şunu söylemek istedik esasında, okul yöneticiliği meslek olsun derken bir takım sürekli bir kandırmaca var bizim eğitim sisteminde. Demin söyledim ya, kulüp var, kulüp yapacak saat yok. İşte ekstra bir iş yapmak lazım ama öğretmene bununla ilgili destek, altyapı desteği yok. Okul müdürleri bunun daha üst düzeyinde bir şey. Nasıl diyeyim, birbiriyle tutarsız olan, yerli yerine oturmamış yapının içerisinde çalışıyor. Mesela okul müdürlerine müdür olduğu için ekstradan full ek ders dediğimiz, yani bütün hafta boyunca bütün ders saatlerine girmiş gibi ücret ödeniyor. Bir kere en büyük hata diyelim, çok daha ağır kelimeler kullanmak lazım, buradan başlıyor. Ya bu adam derse girmiyor. Kanun diyor ki, yönetmedik, fiili olarak derse giren ücret alır. Bu adam derse girmeden ücret vererek olmaz. Ama yapmak istediğin şey şu: bu adama bir ücret karşılığı, yani yaptığı işin karşılığı bir ücret vermek. Biz önce dedik ki, ya şunun adını bir koyun. Bu adama 1000 lira mı, 2000 lira mı, 3000 lira mı, ne kadar ekstra para verecekseniz bunu verin.
Yönetici
kardeş,
olduğu zaman.
Yönetici olduğu zaman. Ama niye verin?
Niye ders süresi farklı değil mi yöneticilerin? İşte 18 saat karşılığı maaş, diğer girdiği saati, yönetici otomatik 25 saat almıyor mu?
Ders saat ücretini alıyor full. Alıyor. He. Ders saat ücreti almasın diyoruz biz.
Almasın, sadece adı belli olsun.
Yönetmelik diyor ki, fiili olarak derse girene verilir diyor yasa. Derse girmeyen bir adama ders ücreti ödeyen devlet bir yerden usulsüzlük yapıyor. Yani bir kere hukuk böyle.
Anladım.
Şimdi böyle usulsüzlükler olmaz. Açıkça de ki, kardeşim bu adam yönetici olduğu için, okulun sabah 8'de 7'de açıp akşam 6'da kapatana kadar mesai yaptığı için, okulun bütün derdiyle
fix adını koy diyorsunuz.
Bu adama yöneticilik sorumluluğunu ver. Bu adamlar 40 saatin üzerinde çalışıyor. Her biri. 40 saatin altında çalışan yok. Hiçbir mesai ücreti yok. Tatil oldu diyelim. Yaz tatiline çıkıyorsunuz, ek ders ücretini kesiyor biliyor musunuz? Temmuz Ağustos ayında adam tatile çıkamıyor. Çünkü 3 kuruş gelir var zaten.
Yöneticiler bir ay kullanıp diğer zaman okulda geçirmiyor mu vakit? Okulda geçirdiği zaman ek ders alamıyor mu?
Hayır, okulda geçirdiği zaman alıyor ama yıllık izne ayrıldı diyelim. Ha,
yıllık izne ayrıldı.
Öğretmen gibi değil. Ha, öğretmen, 2 ay öğretmen anladım. Yıllık izne ayrılıyor.
Ek ders gibi düşürüldüğü için ek kesiliyor ders, ama yöneticilik gibi bir prim olsa veya maaş olsa tabii, kesilmeyecek.
Kesilmeyecek. Bu da aslında anayasanın angarya yükleyemezsin, işte adama tatilde de parasını verirsin. Temel kanun yani çalışma kanunu, çalışma ilkelerine aykırı. Şimdi bir kere böyle bir problem vardı. İkincisi bu adamların izinleri meselesi. Yani öğretmenler yapıyor, devlet memuru izinleri çerçevesinde izin kullanıyorlar. Yani tamam, orada bir ortak yol olabilir ama hani bunların... bu izinleri kullanırken kim kalacak, nasıl olacak, bunlara ilişkin bir takım yapıların kurulması. Fakat bunlar özlük haklarıydı. İşte adamın şeyi yok. Yani adam diyorum hepsine, kadın okul yöneticilerimiz de var gerçi.
Ama adamlık herkes için geçerli.
Adamlık herkes için geçerli diyelim. Okul yöneticilerinin bu tip özlük haklarının yanında özellikle ya bir matematik öğretmenin bilmesi gereken şeyler bellidir. Matematiği iyi bilir. Sonra ölçme değerlendirmeyi bilir, sınıf yönetimini bilir, öğretim materyali geliştirmeyi bilir, rehberliği bilir, matematik öğretmeni olur. Fakat siz birden matematik öğretmeni alıp okulu yönet diyorsunuz. Şimdi bir artık ne ölçme değerlendirme var, ne materyal geliştirme, ne sınıf yönetimi, ne de öğretim programları ile ilgili bir bilgi. Ne lazım? Bütçeyi yönetmesi lazım.
İşletme.
İnsan kaynaklarını yönetmesi lazım. Binayı yönetmesi lazım. Veliyle ilişki kurması lazım. Kurumsal kimlik, algı oluşturması lazım. Disiplini sağlaması lazım. Kriz yönetmesi lazım. Okula yenilikleri uygulayacak değişim liderliği yapması lazım. Çatışmalar karşısına gelecek en son makam veliden, öğrenciden, öğretmenden. Bunları yönetmesi lazım. Nasıl yapacak? Ya Allah aşkına bunu biri cevaplasın. Bunu yapamaz ya. Ve bu adam cam kırıldığı zaman... cam alacak.
Yani sorumluluk arttığında o sorumluluğu yerine getirecek beceri biz vermiyoruz, kazandırmıyoruz diyorsun.
Tabii doğru. Ya yok, hiç böyle bir şey öyle sormuyoruz bir şey ya. Yani adamcağız hasbelkader, yine adam dedim. Meslektaşımız hasbelkader yüksek lisans yapmışsa yapmıştır. Yapmışsa da 2 puan veriyor yani, ona da çok da bir değeri de yok.
Peki, yüksek lisans bu becerileri sağlar mı?
Şimdi tabii ki şu an itibariyle eğitim mesela yönetimi.
Okul yöneticiliği ve eğitim yönetimi alan yüksek lisans yapınca bu bahsetmiş olduğunuz.
Teorik olarak karşılıyor. Fakat olarak bizim programlarımızın problemi şu, uygulama eksiğimiz var. Hmm. Yani bir akademisyen yetiştiriyorsanız teori öğretin. Ama uygulamacı, yani okulun başına adam göndereceksen, eğitim verirken öğretmen stajyerliği gibi bir müdürün yanına göndereceksin. Hem akademisyen hem müdür o adayı yetiştirecek.
İşte ben de oradan ona geleceğim. Tabii. Şimdi yüksek lisansla doktora özendirilecek.
Şimdi zorunlu hale getirecek.
Zorunlu hale gelecek ama ben yüksek lisans yapmış birisi. Yüksek lisans yapan arkadaşlarımızı da biliyoruz. Göndeririz, özendiriyoruz ama bir şey değişmediğini gördüğümüz zaman hayal kırıklığına uğruyoruz. Ben geçen sorguladım. Ya yüksek lisans ve doktora yapmış bir kişi. Yani başka bir şeyle ilave etmediğimiz zaman yalın kaldığını gördüm arkadaşlar. Burada bir şey eksik dedim.
Şüphesiz.
Herhalde sizin söylediğiniz gibi olması lazım. Tabii.
Aynen yani... öyle. İki şey yapmak gerekiyor. Birincisi, yani bu literatürde var, ben kendi kafamdan söylemiyorum. Birincisi, uygulamacılara, yani okul müdürü yetiştireceğiniz insanlara yüksek lisans yaparken case study, yani durum analizi, örnek vaka analizi üzerinden hareket edeceksiniz sürekli. Teorileri çok aza indireceksiniz. Çünkü bu adam teorisyen olmayacak. Uygulamada çalışacak. İkincisi, analizleri yapıp okula göndereceksiniz. Okuldan geri bildirim alacaksınız.
Peki,
uygulamaya.
Şu anda YÖK'ün müfredatı buna uygun mu?
Şimdi bununla ilgili bir çalışma var. Bu programda da var bu. Sayın Bakanımız sanıyorum bu hafta sonu ya da gelecek hafta sonu, tam emin değilim, Rize'de Eğitim Fakültesi dekanlarıyla da bir toplantı yapıyor. Ve burada yazmış olduğu, gerek öğretmenlerin mesleki gelişimleri için, gerekse okul yöneticilerinin yeterliliklerini artırmak amacıyla hazırlanacak yüksek lisans programlarından beklentilerini sunacak. Literatür de biliyor bunu, akademisyenler de biliyor esasında. Fakat ya şimdi Türkiye böyle saçmalıklar ülkesi diyeceğim, biraz ayıp olacak benim memleketim ama. Yani biz yüksek lisans programı açtık şimdi, Eğitim Kurumları İşletmeciliği İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde. YÖK diyor ki 3 dönemde bitirecek adam bu programı. Kaç ders alacak? 30 kredi, 10 ders. Bu 10 dersi 2 dönemde alacak da 1 dönem uzatma hakkı var. Şimdi okul müdürünü eğitimi alıyoruz. Bir insana mesai sonrası sağlıkla verebileceğiniz bir ders, yani bir akşamda bir ders vardır. İkinci ders verdiğiniz zaman zor olur. 5 ders alacaksa 5 akşam gelmesi lazım. Ondan sonra hadi gelemedi, 3 derse geldi, 3 dönem, 1,5 yıl boyunca 3 dönem gelecek. Hiçbir uygulama saati yapmak üzere bize orada bir alan tanımamış. Şimdi YÖK'ün de Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bu yapıyı yeniden tartışması lazım. Yani bu
ama okul... tartışması lazım da oradaki insana da bu, sizin gibi siz okuldan geldiniz. Evet, 12 yıl öğretmenlik yaptım dediniz. Evet, evet. Ve sahanın içerisindesiniz. Ve sivil toplum kuruluşu başkanı olarak da sahayı tanıyorsunuz.
Aynen öyle.
Ama yukarıda karar alıcılar bu mekanizmayı biliyor mu?
Bilmiyor. Maalesef,
bu işi biliyor mu? Bilmiyor işte.
Yani şöyle.
İstanbul'u düşünmüyor. İşte Ankara'yı düşünmüyor. İzmir'i düşünmüyor. Oradaki trafiği düşünmüyor. Yani şu an yüksek lisans doktora yapan arkadaşa biz gündüz okul saatine izin veremiyoruz.
Tabii.
Okul yöneticisi olarak.
Tabii.
Kim vermek ister?
Tabii.
Versen.
Devlet okulu bile zor veriyor.
Devlet okulu bile zor veriyor. Program yapmak başlı başına sıkıntı. Nöbet bir süre ortaya sıkıntı çıkartıyor. Yani heveslendireceğiz ama bir süre okullarda bir ciddi boşluk olacak.
Evet.
Yani o dolayısıyla akşam saatlerine koymak lazım.
Aynen öyle.
Akşam saati de işte İstanbul gibi bir yerde bir trafik var, şu var, bu var.
Evet.
Yani şu an yüksek lisans yapan arkadaşlarımıza biz izin veriyoruz ama bayağı zorlanıyoruz.
Elbette.
Yani iki tane var. Bu beş olsa herhalde dedim ki ben daha almam ben yüksek lisans yapacak adam.
Evet.
Yani öz okulcu olarak.
Yani bunun bir de okul müdürünü düşünün.
Yani
yüksek okul lisans yapan düşünün. İnsanın. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? Yani bunların mesela diyelim ki okulunu güçlendirip belli bir dönem için o okuldan bir gün mesai artışı yapabilecek bir mali kaynağı, insan kaynağını oraya koymak lazım. Ve bu insanları da teşvik etmek lazım. Yani şeyin de mesela eğer özel üniversiteden ya da işte devlet üniversitedeki masrafları varsa yüksek lisans yapana 300 lira 500 lira ne kadarsa bir katkı sunmak lazım. İkincisi
bu, devletin verdiği burs o yüksek lisans yapanlara geçerli değil mi? Hani 500 lira doktora, 1000 lira doktora öncesine veriliyor. Memur oldukları için alamıyorlar.
Çalışanlara vermiyor diye düşünüyorum. Evet ama bunu mutlaka. Çünkü mesela ben diyorum ki her ay 3 tane kitap öneriyorum.
Mecbur, tabii.
Yani dolayısıyla bunları alması lazım. Yani çok sınırlı bir sınırda geçinen insanlar.
Tabii,
şey yapmayalım. Yani öyle birbirimizin ekmeğine göz dikip İstanbul'da bir kira 2000 lira olmuş. Adam 4000 lira para alıyor yani. Dolayısıyla bunun 2000 lirasından yeniden ekstra maliyet artırıp güç kaynak mali kaynak artırıp devam etmesi zor. Dolayısıyla uygulama ağırlıklı bir yüksek lisans programından geçip sonra müdür yardımcılığı yapıp ondan sonra da iyice pekiştirdik.
Şeyi de koymak lazım. Kariyer planlamasında koymak lazım.
Tabii,
adam birini öğretmenken direkt müdür yapmamak lazım.
Tabii.
Değil mi abi?
İşte onu
şu andaki
istedim.
Uygulamalarda biraz zannediyorum kariyer planlaması yok.
Yok maalesef.
Yani öğretmen bir sınava girip mülakattan sonra müdür olabiliyor ve müdür vekili olabiliyor. Bu da kurumlara iyi bir şey kazandırmıyor. Biraz önce çok güzel söylediniz.
Kesinlikle.
Adam sınıftan çıkıyor birden birçok beceriye ihtiyaç var yönetici
tabii,
olduğu
tabii,
zaman.
Tabii.
Arada müdür yardımcısı olurken bazı becerileri öğreniyor. 4-5 sene yaptığı zaman değil mi? Mesela
evet.
Ben şahsen ben belletmenlik yaptım, öğretmenlik yaptım, müdür yardımcılık yaptım, müdürlük yaptım. Bir okulun kampüs müdürlüğünü yaptım, genel müdürlük yaptım. Hayat hepsine bir şey öğreniyorsunuz.
Tabii ki.
Yani ama adım adım geldiği zaman ama birden beni almış olsalardı 7 yıl öğretmenlikten sonra küt müdür yapsalardı beni. Ki müdür yardımcılıktan sonra müdür olduğumda bocaladım. Yani bunu biliyorum. Dolayısıyla gerçekten bu kariyer basamaklarında bir şeyi iyi koymak lazım.
Şüphesiz. Şimdi bunlar işte birbirini besleyen şeyler. Yani okuldaki kariyerini ve bence bürokrasinin bütünü içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez teşkilatına kadar bir kariyer evrelerini birbirlemek lazım. İkincisi de işte burada sürekli destek şeyleri, noktaları yani öğretmenlikte mentor olmak için yüksek lisans ya da bilmem ne yapması gerekiyorsa bu adam buna anasından emdiği burnundan getirerek yaptırmak yerine kolaylaştırıcı olmak lazım. Mali açıdan ve idari açıdan. Şimdi bizim yönetmelikte şöyle yazar şimdiye kadar. Okul yöneticileri yüksek lisans doktora yapanların programlarını düzenleyebilir. Bilir yani, ler değil. Amir değil.
Düzenler de düzenleyebilir.
Amir değil. İnisiyatif kullanma şeyi veriyor. Şimdi burada okul yönetici şey, yüksek lisans yapmak isteyen birisi bu süreçte karşı karşıya kaldığı zaman bir kere motivasyonu düşüyor. Yani şunu bilmesi lazım. Ben yüksek lisans yaptığım zaman bu takdir edilir ve desteklenir. Bu bilinç yerleşmesi lazım. Ve tabii ki bir taraftan da akreditasyon kurumu. Yani şimdi biz okul üniversitelerimizi falan suçlamayalım. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK merkez teşkilatındasalar akreditasyon sistemlerini geliştirsinler. Şimdi birazcık eğitim fakültelerinde bu akreditasyon meselesi çok çalışıldı, çalışılıyor. Yani
çalışılıyor, bir derneğimiz de var.
Bir iki EFDEK diye bir derneğimiz var. Bir iki üniversitemizde eğitim fakültesi de akreditasyonu aldı. Aynen bunun gibi yüksek lisans veya sertifika programlarına da akredite edebilirler. Mesela akreditasyonda şeyimiz çok basit, gözlemleyeceğimiz şeyler çok basit. Sınıf mevcudu 20 kişiyi geçemez. 15-20 arası en fazla.
Şey yüksek lisans
yüksek lisansta uygulamada. Hatta 15 kişi. İkincisi şu kadar ders saati ama haftada şu kadar saati aşamaz. Şu kadarı uygulama olmak zorunda. Uygulamaları şöyle yani bunların bu üç temel yapı içerisinde bu kalıpları koyduğumuz zaman bir iki tane de zorunlu ders olması lazım. Mesela öğretmen değerlendirme dersi, mesela işte okul temelli gelişim dersi gibi böyle okul yöneticisini iyice ayrıştıran ve şey yapan, yönetsel becerilerin ötesinde okulu geliştirmeye yönelik bu bir iki dersi koyup bu bir iki dersin müfredatına dair bir iki ön bilgiyi üniversitelere gönderirse üniversiteler bunu yapabilecek kapasitedeler. Bizim yüksek lisanslarında ve formasyonda olan neydi? YÖK işin içinden çıkamadı ve iki sene önce dedi ki bütün kontenjanı alacağınız öğrenci branşını bilmem neyi size bırakıyorum dedi. 2000, 3000, 5000 kişilere çıkan öğrenciler alınmaya başlandı. Bunun önüne geçecek. Yani diyecek ki bu akademide 10 tane eğitim fakültesi öğretim üyesi varsa eğitim bilimlerinden buraya en fazla yüksek lisansta mesela öğretim üyesi başına 5 kişi veririz. Dolayısıyla 10 öğretim üyesi 50 kontenjanın var. Bir yılda bundan daha fazla öğrenci alamazsın.
Evet.
Böyle bir takım standartlar getirdiği zaman ben büyük oranda zaman içerisinde de bu kalite kendi kendini gösterecektir.
Evet.
Çok atla deve işler değil yani.
Bu arada süremiz de bitmiş.
Galiba ben de saate bakıyorum evet. Bayağı da.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün 2023 Türkiye Eğitim Vizyonu belgesini doçent doktor İbrahim Hakan Karataş Beyefendi ile değerlendirdik. Kendisi Öncü Yöneticiler Derneği'nin başkanı, İGEDER'in İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin istişare heyetinde aynı zamanda kurucu üyesi, üçüncü başkanımız derneğimizin. İlaveten İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı konumunda bir akademisyen gözüyle, bir öğretmen gözüyle ve bu sahada yöneticiler boyutunda araştırma yapmış, inceleme yapmış bir akademisyen gözüyle bir değerlendirme yaptı. Lakin eğitim vizyonu böyle 50 dakika sığacık bir program değil.
Maalesef.
İnşallah başka bir programlarda da konuyu değerlendiririz. Ki çok soru da aklımda kaldı, soramadım kendisine. Çünkü vizyon belgesinde insan kaynakları ile ilgili epey sorulacak sorular var. Ama en azından okul yöneticileri madem yönetici görevini üstleniyorlarsa bir takım yetkileri olacak. Hı hı. Şu an herkesin yetkisizlik noktasında bir şikayeti vardı. Bu giderilecek ve güçlendirilecek mesajı var. Öyle bekliyoruz. Bir de dezavantajlı bölgelerde daha fazla desteklenecek, teşvik edilecek gibi bir takım.
Bu da çok önemli.
Bu da önemli bir şey.
Evet.
Son söyleyeceğiniz bir şey varsa onu alalım İbrahim Bey.
Evet. Yani burada yine en önemli sorunlardan birisini dile getirdiniz. Teşvik meselesi.
Evet.
Bu teşvik meselesi de dile getirildiği için hoşumuza gitti. Şunu söylemem gerekiyor. İlk söylediğimi tekrar ederek. Yani bu 2023'e kadar peyderpey uygulanacak. Ama bizim desteğimizde, yani ben akademisyen ve sivil toplumcu olarak, siz eğitimci olarak, diğer arkadaşlarımız alandan, diğer alanlardan arkadaşlarımızın desteğiyle, Ziya Bakan'ı suçlamanın bir anlamı yok. Herkes bu programı uygulanmadığı için bir eksiklik varsa kendini suçlamak üzere hazır olsun.
Evet, bence
aksi
de.
Aksi takdirde bu iş çözülmez.
Kıymetli dostlar, bugün milli bir bayramı kutluyoruz. Milli ve dini bayramlar ülkemizin çimentosu diyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Bütün iyilikler ve güzellikler. Bir sonraki eğitim konuşmalar programında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.